Ayrım 24.
Musa zamanının çoğunu Yahudilerin yanında geçiriyor ve her akşam küçük gruplarla halkının geleceğini tartışıyordu. Yahudilerin çoğu durumlarından hoşnuttu ve bağımsız bir ülke yaratma çabalarına sıcak bakmıyorlardı. Böyle bir serüvene atılmak onlara çok tehlikeli görünüyordu. Musa yılmadı. Tek tanrıya olan imanlarını, kültürlerinin farklılığını, Mısır boyunduruğundan kurtulmanın ve putları reddetmenin gerekliliğini onlara anımsattı. Bazılarının kafalarında bir takım kıpırtılar başladı ama ötekiler hiç oralı olmadılar. Ama hepsi Musa'nın önder olabilecek çapta bir adam olduğunu, yaptığı şeyin Yahudilerin yararını olduğunu ve içlerinden hiçbirinin onun sözlerini kulak ardı edemeyeceğini anladılar. Ramses'in arkadaşı giderek daha az uyuyordu. Gözleri açıkken kalbindeki Tanrı'nın hükmedeceği verimli toprakları, Yahudilerin yöneteceği ve savunacakları bir ülkeyi düşleyip duruyordu. Sonunda yıllardan biri ruhunu kemiren ateşin ne olduğunu anlıyordu. Karşı konulamaz arzuyu artık tanımlayabiliyor, gerçeğe doğru götüreceği bir ulusun başına geçiyordu. Ama aynı zamanda büyük bir sıkıntı yüreğini kaplıyordu. Ramses böyle bir ayaklanmayı, kendi gücünün inkar edilmesini kabul edebilir miydi? Musa onu ikna etmeli, idealini ona kabul ettirmeliydi. Anılar beynine üşüşüyordu. Ramses sıradan bir oyun arkadaşı değildi, gerçek bir dosttu. Farklı bir amaçla da olsa Musa'nınkine benzer bir ateşle yanıyordu. Musa ona karşı düzenlenecek bir komployu kışkırtarak ihanet edemezdi. Onun karşısına erkekçe çıkar ve onu dize getirirdi. Zafer nedenli olanaksız görünse de onu elde edecekti. Çünkü Tanrı onunlaydı. 52. Yassı burunlu Nubyeli isyancıların saçlarının ön tarafı kazınmış, yanakları törelerine uygun bir şekilde çizilmişti. Kulaklarına küpe, boyunlarına da rengarenk incilerden yapılmış kolyeler takmışlardı. Üzerlerinde panter derisinden yapılmış giysileri vardı. İkindi olduğu için çoğu askerin uyuduğu Mısır ordugahını çember içine almışlardı. Akasya ağacından yapılmış yaylarını doğrultarak Mısır birliği toparlanıncaya kadar birçok askeri oklarıyla delik deşik edebilirlerdi. Şeflerinin saldırı emri vermemesinin nedeni, güçlü silahlar kuşanmış Mısır askerlerinden oluşan küçük bir grubun kazıklardan ve hurma dallarından yapılmış bir duvarın arkasında uyuyan askerleri korur durumda olmasıydı. Başlarında böyle bir saldırıyı bekleyen Seramana vardı. Seçkin piyadelerden oluşturulmuş bu grup Nubyelilere büyük zararlar verebilirdi. İsyancıların şefi bu durumun farkındaydı. Zafer kazanılmış gibi görünse de harekete geçemezdi. Sanki zaman durmuştu. Kimse kımıldamadı. Nubyeli, şefin danışmanı ona okların atılmasını, olabildiğince çok düşmanın öldürülmesini öğütledi. Bu sırada hızlı koşan birkaç savaşçı kazık duvarlara saldıracaktı. Ancak şef savaşa alışık biri olduğu için Seramana'nın yüzündeki ifadenin hiç de hayra alamet olmadığını anlamıştı. Bu bıyıklı dev adam, önceden saptanması olanaksız bir ya da birden fazla tuzak kurmuş olamaz mıydı? Bu adam öldürdüğü Mısırlılara benzemiyordu. Ve avcı içgüdüsü ona bu adama bulaşmaması gerektiğini söylüyordu. Ramses çadırından çıktığı zaman bütün gözler ona döndü. Başında mavi bir taç vardı. Üzerine kısa kollu, kırmalı bir gömlek giymişti. Beline vahşi bir boğanın kuyruğu takılı, yaldızlı peştemal sarmıştı. Firavun sağ elinde çoban çomağı biçiminde sihirli krallık asasını tutuyordu. Asanın ucu göğsüne dayanıyordu. Kralın arkasından yürüyen Steu, Ramses'in sandaletlerini taşıyordu. Durumun ciddiyetine rağmen Steu, Firavun'un sandalet taşıyıcısı Ameni'yi düşündü. Ameni Steu'ya peruka ve peştemal takmış, tıraş olmuş ve sarayın saygın kişilerinden birine benzemiş bu haliyle görse herhalde çok şaşırırdı. Yalnız küçük bir ayrıntı dikkati çekiyordu. Steu'nun arkasından kemerine bağlı acayip bir torba sarkıyordu. Firavun ile Steu, Mısırlı askerlerin endişeli bakışları altında ordugahın sınırına kadar gittiler ve Nubyelilerden 30 metre kadar uzakta durdular. "Ben Mısır'ın firavunu Ramses'im. Sizin şefiniz kim?" Bir adım öne çıkan Nubyeli, "Benim!" diye karşılık verdi. Başının arkasında kırmızı bir bantla tutturulmuş iki tüy vardı. Güçlü kasları olduğu görülüyordu. İsyancıların şefi deve kuşu tüyleriyle süslenmiş mızrağını tehdit edercesine doğrulttu. Ramses, şayet bir korkak değilsen bana doğru gel dedi. Şefin danışmanı bu işe razı olmadığını belirtti. Ancak Ramses de sandalet taşıyıcısı da silahlı değillerdi. Oysa onun elinde bir mızrak vardı. Danışmanın elinde de iki tarafı keskin bir hançer vardı. Şef Seremona'dan yana bir göz attı. Danışmanına ''Benim solumda dur'' diye emretti. Şayet bıyıklı dev ok atılması emrini verecek olursa danışmanı onu koruyacak canlı bir kalkan olacaktı. Ramses ''Korkuyor musun?'' diye sordu. İki Nubiyeli savaşçı diğerlerinden ayrılıp kralla sandalet taşıyıcısına doğru yürümeye başladılar. 3 metre kalınca durdular. ''Demek benim halkıma zulmeden firavun sensin.'' Nubyelilerle Mısırlılar barış içinde yaşıyorlardı. Sen altın taşıyıcılarını öldürüp Mısır'ın tapınaklarına gitmesi gereken altınları çalarak bu ahengi bozdun. Bu altın bizim, sizin değil. Asıl hırsız olan sensin. Nubya Mısır'ın bir eyaleti olup Maat yasasına boyun eğmiştir. Senin yasan bana vız gelir firavun. Burada ben kendi yasamı yaparım. Öteki kabileler de bana katılmak için hazır bekliyorlar. Seni öldürdüğüm zaman kahraman olacağım. Bütün savaşçılar benim emrime girecek ve biz Mısırlıları bir daha dönmemek üzere topraklarımızdan kovacağız. Kral diz çök diye emretti. Şef ile danışmanı şaşırıp kalmışlardı. Birbirlerine baktılar. Silahını bırak, diz çök ve yasaya boyun eğ. Nubyeli şef sırıttı. Şayet diz çökersen beni bağışlayacak mısın? Sen kendi isteğinle yasanın dışına çıktın. Seni bağışlamak yasayı inkar etmek demektir. Demek sen bağışlayıcılık nedir bilmiyorsun. Evet öyle. Peki sana neden boyun eğeyim? Çünkü sen bir asisin ve senin tek özgürlüğün firavunun önünde eğilmektir. Baş danışman şefinin önüne geçip hançerini çekti. Firavun ölsün ve biz özgürlüğümüze kavuşalım. Gözü iki Nubyeli'nin üzerinde olan Sitoyu ani bir hareketle kemerindeki torbayı çıkardı. Ve içinden bir engerek yılanını yere bıraktı. Ateş gibi yanan kumların üzerinden ölüm hızıyla kayan yılan, Nubyeli'yi silahını kullanamadan ısırdı. Çılgına dönen adam zehirli kanı akıtmak için hançeriyle yarasını deşti. Sitoyu kabile şefinin gözlerinin içine bakarak, ''O şimdi sudan soğuk, alevden daha yakıcıdır.'' dedi. Vücudu ter içinde, gözleri görmüyor, salyaları ağzından sızıyor. Gözleri ve kasları kasıldı, yüzü şişti. Susuzluğu şiddetlendi ve ölecek, artık kalkamaz. Derisi kararmadan önce pembeleşti ve vücudunu bir titreme sardı. Sitoyu yılan dolu torbayı havaya kaldırdı. Firavun yeniden ''Diz çökün!'' diye emretti. ''Yoksa acımasız bir ölüm sizi vuracak. Ölecek olan sensin.'' Şef mızrağını başının üstüne kaldırdı. Ama bir kükreme onu heykel gibi dondurdu. Yana dönerken Ramses'in aslanının ağzı açık vaziyette üzerine saldırdığını ancak gördü. Yırtıcı hayvan Nubyeli'nin göğsünü pençeleriyle yırttı ve çenesini zavallının başının üzerinde kapadı. Seremana'nın bir işareti üzerine Mısırlı okçular oklarını Nubyelilerin üzerine nişanladılar. Piyadeler ilerleyip ne yapacağını bilemez durumda donup kalmış düşmanı esir alıp silahlarını ele geçirdiler. Sardunyalı, ellerini arkalarına bağlayın dedi. Ramses'in zaferi öğrenildiği zaman yüzlerce Nubyeli saklandıkları yerlerden çıkıp saygılarını sunmak için geldiler. Kral kır saçlı, yaşlı bir kabile reisini seçti ve ona kuyuların çevresinde oluşacak bereketli toprakların yönetimini verdi. Tutsakları da ona emanet etti ve Nubyeli polislerin denetimi altında tarım işlerinde çalıştırılmalarını buyurdu. Kaçanlara veya yeniden suç işleyenlere ölüm cezası verilecekti. Bütün bunlardan sonra Mısır ordusu isyancıların genel karargah olarak kullandıkları vahaya gitmek üzere yola çıktı. Oraya vardıkları zaman zayıf bir direnişle karşılaştılar ve kuyumcuların heykelleri ve tapınak kapılarını süslemek için kullanacakları altını buldular. Gece karanlığı inince Sitoyu iyice kurumuş iki hurma dalını dizleri arasına sıkıştırdı ve aralarına soktuğu kuru bir dalı hızla sürterek tutuşturdu. Askerler nöbet değiştirdikleri zaman ateşi besleyeceklerdi. Ateş olduğu sürece kobralar, sırtlanlar ve öteki tehlikeleri hayvanlar sokulamayacaktı. Ramses, çok yılan topladınız mı bari? Diye sordu. Evet, Lotus çok mutlu. Bu akşam dinleneceğiz. Bu Bu ülke çok soylu değil mi? Öyle anlaşılıyor ki sen de onu bizim kadar seviyorsun. Bu ülke beni bir sınavdan geçiriyor ve beni kendimi aşmayı zorluyor. Onun gücü benim gücüm. Engerek yılanım olmasaydı isyancılar az daha seni öldüreceklerdi. Ama öldüremediler Steve. Senin planın gene de tehlikeliydi. Planım kanlı bir çarpışmayı önledi. Her zaman ihtiyatsız davrandığının farkında mısın? Sakınmak neye yarar? Ben sadece Steo'yum ve zehirli yılanlarımla uğraşırım. Ama sen iki ülkenin efendisisin. Senin ölümün ülkeyi kargaşaya götürür. Nefertari hükümdarlığını akıllıca sürdürür. Ramses, daha 25 yaşındasın. Ama genç gibi davranmaya hakkın yok. Savaş atılganlığını başkalarına bırak. Firavun bir korkak olabilir mi? Taşkın olmaktan vazgeç. Ben senden sadece ihtiyatlı olmanı istiyorum. Her yönden korunmuyor muyum? Kraliçenin sihiri, sen ve yılanların, Seramana ve askerleri, köpeğim ve aslanım. Hiçbir canlı varlık benim kadar şanslı değildir. Bu şansını zorlama. Benim şansım tükenmez. Madem ki her şeyi itiraz ediyorsun, ben de uyumayı tercih ederim. Steyu sırtını krala döndü ve Lotus'un yanına uzandı. Lotus'un iç çekmesini duyunca kral uzaklaştı. Yılan oynatıcısının dinlenmeye fırsatı olmayacakmış gibi görünüyordu. Ramses, bakan olacak niteliklere sahip Steyu'yu yanında görev alması için nasıl ikna edebilirdi? Steyu kendi yolunda gitmeye kararlı olduğu için devlet hizmetinde bir mesleği yapmayı reddediyordu. Ya onu seçiminde serbest bırakmak ya da krallığın üst düzey kişilerinden biri olmaya zorlamak gerekecekti. Ramses bütün geceyi yıldızlı göğü seyretmek, babasının ışıklı ruhunun varlığını hissetmek, kendisinden önce gelen firavunları düşünmekle geçirdi. Babası Seti gibi çölde su bulduğu ve isyancıları bastırdığı için gurur duyuyordu. Ama bu zafer onu tatmin etmiyordu. Seti'nin daha önceki müdahalesine rağmen bir kabile isyan etmişti. Her mücadeleyi takip eden bir sükunet döneminden sonra mutlaka bir kargaşa yaşanıyordu. Bu ayaklanmalar ancak kötülüğün tabanına inmekle önlenebilirdi. Ama onu nasıl yapacaktı? Sabahın erken saatlerinde Ramses arkasında bir şeyin durduğunu hissetti. Yavaşça döndü ve onu gördü. Kocaman bir fil yere serili hurma dallarını hışırdatmadan vahaya girmişti. Aslanla köpek gözlerini açtılar. Ama sahiplerinin güvenlikte olduğunu bildikleri için sessiz kaldılar. Bu fil Ramses'in yıllar önce hortumuna saplanan bir oku çıkararak ölümden kurtardığı geniş kulaklı, uzun dişli iri erkek fildi. Mısır kralı Bozkır kralının hortumunu okşadı. Koca gövdeli fil öylesine bir sevinçle bağırdı ki bütün karargahı uyandırdı. Fil sakin adımlarla uzaklaştı. 100 metre kadar gitti ve başını krala doğru çevirdi. Ramses, onu izlememizi istiyor, dedi. 53. Ramses, Seramana, Steyu ve 10 tane seçkin asker filin peşinden gittiler. Fil dar ve kurak bir düzlüğü geçti. Sonra çevresi dikenlerle dolu bir keçi yolunu tırmanmaya başladı. Keçi yolunun sonundaki yüksek düzlüğün ortasında 100 yıldan daha yaşlı bir akasya ağacı vardı. Fil durdu. Ramses onun yanına gitti. Ramses dev hayvanın baktığı yere bakınca manzaraların en güzelini gördü. Üzerinde durdukları büyük tepe altından geniş bir kavis yaparak geçen Nil nehrine hakimdi. Mısır'ın efendisi Ramses bu kutsal ırmağın can veren gizemli sularını seyretti. Yakındaki kayaların üzerindeki hiyeroglif yazılar buranın, yıldızların ve gemicilerin hükümdarı olan Tanrıça Hathor'un koruyuculuğu altında olduğunu hatırlatıyordu. Gemiciler genellikle burada mola verirlerdi. Fil sağ ön ayağıyla koca bir taşı itti ve tepenin Nil nehrine bakan dik yamacından aşağıya yuvarladı. Taş aşağıdaki kumluğa düştü. Kıyıda içi oyulmuş hurma ağacından yapılmış bir kayığın içinde genç bir çocuk uyuyordu. Kral iki askeri, "Gidin, onu getirin," diye emretti. Askerlerin aşağıya doğru geldiğini gören Nubiyeli çocuk kaçmaya başladı. Askerlerden kurtulduğunu sandığı anda kumun içinden belli belirsiz çıkan bir taşa çarparak Nil'in kıyısına boylu boyunca uzandı. Mısırlı iki asker çocuğun kollarından tutup kralın yanına götürdüler. Çocuğun gözleri korkudan fıldır fıldır dönüyordu. Burnunu koparırlar diye korkuyordu. "Ben hırsız değilim. Yemin ederim ki bu kayık benim hem..." Ramses, Soruma yanıt ver dedi. Seni serbest bırakacağım. Buranın adı ne? Ebu Simbel. Gidebilirsin. Çocuk teknesine kadar koştu. Ellerini kürek gibi kullanarak olabildiğince hızla uzaklaştı. Seraman'a burada kalmayalım dedi. Burası bana pek güvenli bir yer gibi gelmiyor. Steu en küçük bir yılan izine rastlamadım dedi. Çok garip. Kutsal Hathor onları korkutuyor olmasın? Kral arkamdan gelmeyin dedi. Seraman'a ilerledi. Majeste. Tekrarlamam mı gerek? Güvenliğiniz. Ramses ırmağa doğru inmeye başladı. Steu Sardunyalı'yı kolundan tuttu. Dediğini yap. Böylesi daha iyi. Seraman'a homurdanarak eğildi. Kral tek başına bu bilinmeyen ve düşman ülkede. Sardunyalı bir tehlike hisseder hissetmez kralın emrine karşı çıkmak pahasına hemen müdahale edecekti. Irmağın kıyısına gelen Ramses kayalık yamaca doğru döndü. Kimse farkında olmasa bile Nubya'nın kalbi burasıydı. Ebu Simbel'den zamanı kapı tutacak ve Mısır'la Nubya arasındaki barışı pekiştirecek olan bir harika yaratmak Ramses'e düşüyordu. Firavun Ebu Simbel de birkaç saat kalıp düşündü. Göğün temizliğini, Nil'in pırıltısını ve kayanın gücünü içine doldurdu. Buraya taşranın en önemli ve en büyük tapınağı kurulacaktı. Bu tapınak tanrısal enerjileri toplayacak ve öylesine yoğun bir demet biçiminde yayacaktı ki silah şakırtıları kaybolup gidecekti. Ramses güneşi gözlemledi. Güneş ışınlarını yamaca çarpmakla yetinmiyor, aydınlatmak için kayanın içine işliyordu. Mimarlar burada çalışacakları zaman bu mucizeyi korumak zorunda olacaklardı. Kral tepenin üzerine döndüğü zaman öfkesi burnunda olan Seraman'a neredeyse istifasını vermek üzereydi. Ancak filin telaşsızlığı onu sakinleştirdi. Ne kadar iri olursa olsun bir fil kadar sabırlı olamayacak mıydı? Kral, Mısır'a dönüyoruz dedi. Şenar dişini doğal sodyum karbonatla temizledikten sonra yüzünü, canın hiç acıtmadan kıllarını alan becerikli berberine teslim etti. Ramses'in ağabeyi perukasını takmadan önce özellikle başının güzel kokulu yağlarla ovulmasından çok hoşlanıyordu. Bu küçük sevinçler yaşantısını daha kolaylaştırıyor, görkemli görünümünü daha bir artırıyordu. Ramses'ten daha az yakışıklı olmasına ve atletik bir vücuda sahip olmamasına rağmen onunla zarafet yarışına girebilirdi. Koleksiyonun değerli bir parçası olan su saatine göre randevu saati yaklaşmıştı. Konforlu ve geniş tahtirevanı, Memphis'in en güzel tahtirevanıydı. Sadece Firavun'unki onunkinden daha güzeldi ama Ramses onu hiç kullanmamıştı. Büyük kanalın kenarına geldikleri zaman taşıyıcılar durdu, Şenar indi. Bu kanal ağır mavnalarının Memphis'in en büyük limanına girmelerini ve yüklerini boşaltmalarını olanak sağlıyordu. Bir söğüt ağacının altına oturmuş olan Ofir biraz serinlemeye çalışıyordu. Şenar sırtını ağaca dayadı ve bir balıkçı teknesinin geçişini seyretti. Bir gelişme oldu mu Ofir? Musa güçlü bir karaktere sahip, olağanüstü bir insan. Diğer bir deyişle başarısız oldunuz. Öyle olduğunu sanmıyorum. Ofir edindiğiniz izlenimler beni ilgilendirmez. Bana somut veriler gerek. Başarıya götüren yol çoğu kez uzun ve dolambaçlıdır. Felsefe yapmayı bırakın. Başardınız mı, başaramadınız mı? Musa benim tekliflerimi reddetmedi. Bu oldukça önemli bir sonuç değil mi? İlginç olduğunu kabul ediyorum. Projelerinizin geçerliliğini kabul etti mi? Akaneto'nun düşüncesi ona yabancı değil. Bu düşüncenin Yahudilerin inançlarını tazelemeye katkıda bulunduğunu ve birlikteliğimizin verimli olacağını biliyor. Peki ırktaşlar arasındaki saygınlığı? Giderek daha da büyüyor. Musa gerçek bir önderin niteliklerine sahip. Öteki kabilelere de bu düşüncelerini rahatlıkla kabul ettirebilir. Pir Ramses'in inşaatı tamamlanınca o gerçek kimliğine bürünecek. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Birkaç ay. Musa tuğla işçilerini öylesine etkiledi ki çalışma hızı olağanüstü arttı. Lanet başkent. Onun sayesinde Ramses'in şöhreti kuzey sınırını aşacak. Şu anda Firavun nerede? Nubya'da. Tehlikeli bir bölge. Hayale kapılmayın Ofir. Kralın habercileri çok olumlu haberler getiriyor. Ramses çölün ortasında bir su yatağı bulup bir tarım alanı oluşturma mucizesini göstermiş. Firavun çalınan altınları getirecek ve tapınaklara armağan edecek. Başarılı bir sefer, örnek gösterilecek bir zafer. Musa Ramses'e karşı çıkmak zorunda olduğunu biliyor. Onun en iyi dostu. Tek Tanrı'ya inanmak daha ağır basacak. Çatışmaları kaçınılmaz olacak. Bu çatışma başlar başlamaz Musa'yı desteklememiz gerekecek. Bu rol sizin olacak Ofir. Benim ön cephede bulunmamın olanaksız olduğunu anlayışla karşılayacaksınız. Bana yardım gerekecek. İhtiyaçlarınız nedir? Memphis'te bir konut, hizmetçiler, taraftarlarım için serbest dolaşma kolaylıkları. Kabul. Ama faaliyetleriniz hakkında düzenli bir biçimde rapor vermeniz koşuluyla. Bu benim görevlerimden biri olacak. Pir Ramses'e ne zaman döneceksiniz? Yarın. Musa ile görüşüp ona taraftar sayımızın durmadan arttığını söyleyeceğim. Yaşam koşullarınız için kaygı duymanıza gerek yok. Siz sadece Musa'ya inancını kesinlikle açıklaması ve Ramses'in zorbalığına karşı mücadele etmesi için ikna etmeye çalışın. Tuğlacı Abner şarkı mırıldanıyordu. Bir aya kalmadan Pir Ramses'in ilk kışlası tamamlanmış olacak ve Memphis'ten getirilecek piyadeler oraya yerleştireceklerdi. Koğuşlar geniş ve havadar, işçilik kalitesi son derece mükemmeldi. Değerini takdir eden Musa sayesinde Abner, 10 kişilik deneyimli ve çalışkan bir takımı yönetiyordu. Sari'nin yaptığı şantaj artık geride kalmış kötü bir anıydı. Abner ailesiyle birlikte yeni başkente yerleşecek, kamu binalarının bakımıyla görevlendirilecekti. Önünde mutlu bir yaşam açılıyordu. Bu akşam Yahudi arkadaşlarıyla Nil Levre'ye yemeğe gidecek ve yılan oyunu oynatacaktı. Üzerine bir yılan resmi çizilmiş bir tahta üzerinde oynanan bu oyunda amaç, içinde tuzak olan bir haneye düşmeden oyun taşını yolun sonuna ilk olarak getirmekti. Abner şansının bu akşam güleceğini hissediyordu. Pir Ramses canlanmaya başlamıştı. Uçsuz bucaksız şantiyeler yavaş yavaş canlanan bir kente dönüşüyordu. Şimdiden Firavun'un başkentine can verecek olan açılış törenini sabırsızlıkla bekliyordu. Abner şanslıydı. Büyük kralın ideali için çalışmak ve Musa'yı tanımak onuruna ermişti. Nasılsın Abner? Sari'nin üzerinde sarı ve siyah renkteki geniş dikey bantlardan oluşmuş bir Libya tüniği vardı. Belini yeşil deri kemerden yapılmış bir süslemeyle sıkmıştı. Yüzü iyiden iyiye zayıflamıştı. Benden ne istiyorsun? Sağlığının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Yoluna git. Saygısız olmaya başladın. Terfi ettiğimi unutuyorsun. Artık buyruğun altında değilim. Bakıyorum küçük Abner horoz gibi kabarıyor. Sakin ol, sinirlenme. Acelem var. Eski dostun Sari'yi hoşnut etmekten daha acele ne olabilir? Abner korkusunu gizleyemiyordu. Sari onunla alay ediyordu. Küçük Abner aklı başında bir adamdır değil mi? O Pir Ramses'te kendi halinde bir yaşam kurmak istiyor. Ama her şeyin bir bedeli olduğunu bilir. Ve bu bedelin ne olacağını ben saptarım. Çek git. Sen bir böceksin Yahudi. Böcekler ezildikleri zaman karşı koyamazlar. Maaşınla primlerinin yarısını istiyorum. Kentin inşaatı tamamlanınca benim uşağım olmayı gönüllü olarak isteyeceksin. Yahudi uşağımın olması benim hoşuma gider. Benim evimde hiç canın sıkılmayacak. Çok şanslısın küçük Abner. Ben seni fark etmeseydim toplumun döküntü takımından olacaktın. Reddediyorum. Ben... Saçmalamayı bırak ve bana itaat et. Sari uzaklaştı. Abner ne yapacağını bilemez halde yere çöktü. Bu kez bıçak kemiğe dayanmıştı. Bu durumu Musa'ya duyuracaktı. 54. Nefertari'nin eşsiz güzelliği muslu bir yılın başında görünen sabah yıldızına benziyordu. Mis gibi kokan dalgalı saçlarıyla insanı kendine çeken bir tuzak gibiydi. Onu sevmek demek, yeniden dünyaya gelmek demekti. Ramses onun ayaklarını yavaş yavaş ovdu, sonra bacaklarını öptü ve ellerini güneşten yanmış, yumuşak vücudunda gezdirdi. O içinde ender bulunur çiçeklerin yetiştiği bir bahçe, suyu serin bir havuz, buhur ağaçlarının uzak ülkesi gibiydi. Birleştikleri zaman ikisinin de arzusu, su taşkınından fırlayan bir dalga kadar güçlü ve batan güneşin sessizliği içinde duyulan bir flüt sesi kadar yumuşaktı. 6. Kaset, 2. Yüzün sonu.